Meraklısına Bilim'in 4. bölümünden herkese merhaba. Bilim Akademisi'nden ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Sami Gülgöz'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugünkü programımızda, bugünkü bölümümüzde hafıza hakkında bildiklerimizi, bilmediklerimizi konuşacağız. Ayrıntıları sizden dinleyeceğiz. Biz pek bir şey bilmiyoruz aslında bu konuda.
Biz de öğreniyoruz, biz de pek bilmiyoruz ama araştırarak öğreniyoruz.
Sizin yazdıklarınızı biraz okumaya çalıştım gelmeden ve otobiyografik hafıza diye bir şeyden bahsediyorsunuz siz. Yani kendi hayatımızı hatırlamak, kendimizi hatırlamak. Otobiyografik hatırlama nedir?
Şimdi bu bir insan yaşamı söz konusu. Bu insan yaşamında kişilerin yaşadıkları birçok olay var ve bu olaylar belirli bağlamlarda yaşanılıyor. Ve bu yaşanılan her şeyin kişinin bir otobiyografisini, bir yaşam öyküsünü oluşturduğunu düşünürsek, otobiyografik bellek genelde bu yaşam öyküsünü oluşturan olaylara verdiğimiz isim. Ve otobiyografik bellek dediğimizde işte bu yaşam öyküsünü oluşturan olayları hatırlama süreçlerine deniyor. Ve bizim araştırma yaptığımız konu da bizzat bu süreçleri anlamak. Yani bir şekilde insanlar yaşadıklarını nasıl hatırlıyorlar, nelerden etkileniyorlar gibi konuları çalışıyoruz araştırma yaparken.
Bu bildiğini hatırlamaktan farklı bir şey galiba, öğrendiğiniz bir şeyi hatırlamak.
Şimdi şöyle, yani farklı ama ilintili. Yani bildiğini hatırlamak dediğimiz şey bizim işte ne bileyim ilkokulda bir bilgi edinmişizdir, belirli bir tarih öğrenmişizdir, belirli bir coğrafya bilgisi öğrenmişizdir ya da matematikte bir problemi nasıl çözeceğimizi öğrenmişizdir. Örneğin işte bir dairenin alanı nasıl bulunur gibi bir bilgiyi edinmişizdir. Bir yöntemdir o sonuç olarak. Bütün bu öğrenmeler bellekte bir şekilde kendi yerini buluyor. Biz bunlara semantik bilgi diyoruz ya da semantik bellek diyoruz. Bu semantik bellek daha çok işte bu bilgi dediğimiz, bilmek dediğimiz şeyi oluşturdukları. Ama öte yandan bir de episodik bellek diye ayırdığımız bu yaşananların hatırlanması üzerinden giden bir bellek türümüz var. Fakat bunlar ilintili. İlinti de şöyle. Mesela bir episodik, yani belleğin bir parçasını oluşturan bir olayı hatırlıyorsak, örneğin işte diyelim siz bir akrabanızın düğününü hatırlıyorsunuz, ona gittiğinizi hatırlıyorsunuz vesaire. Bütün bu hatırlamanın içinde sizin o düğüne ilişkin bir takım hatırlamalarla beraber semantik bellekten gelen bir takım da bilgileriniz var. Yani bir düğün nedir, düğünde nikahı kim kılar vesaire gibi birçok bilgiyi de semantik bilgiden alıyorsunuz. Bir de tersine bir ilişki olabiliyor. Bu da şöyle, episodik bir bilgi, yani sizin yaşadığınız bir olay zaman içinde tekrarlana tekrarlana bir hikayeye dönüşebiliyor, bir anlatıya dönüşebiliyor. Ve bu anlatı zaman içinde artık illa da sizin yaşadığınız bir anlatı olmak zorunda ya da o şekilde hissedilmek zorunda değil. Bir arkadaşınızın size anlattığı bir hikaye gibi bir hikaye konumuna giriyor. Ve dolayısıyla sizin hikayeniz de artık sizin bilginizin bir parçası oluyor. Episodik bir hatırlamaya gerek duymuyor.
Ve semantik hale geliyor.
Ve şimdi açıkçası burada ilginç olanı bu son yıllarda yapılan beyin görüntüleme çalışmalarının bu bulguyu destekler nitelikte olduğu. Ondan önce mesela beynin bazı bölümleri, bu hipokampüs dediğimiz bölümünün zarar gördüğü hastalarda mesela episodik belleğin zarar gördüğünü ama semantik belleğin aynı kaldığını görürdük.
Yani anılar kayboluyor ama bilgiler kalıyor.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla bildiklerini ve semantikleşmiş episodik hatıraları insanlar hatırlıyor fakat yaşadığı olayları hatırlamıyor gibi bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bize beynin de böyle bir iş bölümü yapmiş olduğunu da gösteriyor.
Ve geçişti. Peki arkadaşlarınızın anlattıklarını kaydetme dediniz. Şimdi kendi hayatımıza dair hatırladığımız her şeye güvenemeyiz o zaman, değil mi? Otobiyografik hafıza ne kadar güvenilir bir şey?
Şimdi yani verebileceğim örnekler genellikle güvenilmezliğini gösteren örnekler olabilir. Çünkü gerçekten hani araştırmalara baktığınızda ortada belleğin güvenilmemesini gerek, yani güvenilmesine karşı bulgu sunan çok sayıda araştırma var. Ama yani şimdi örneğin bunların en eskisi Elizabeth Loftus tarafından yapılmış bir araştırmadır. Orada bir trafik kazası filmi gösteriliyor kişilere. Bu filmde işte mavi bir araba var, kırmızı bir araba var. Mavi araba kırmızı arabaya çarpıyor ve bunun sonucunda bunu seyreden öğrencilere sorular soruluyor. Sorulan sorulardan bir tanesi işte mavi araba kırmızı arabaya çarptığında aşağı yukarı nasıl bir hızla gidiyordu diye bir soru soruluyor. Fakat bu soru grubun yarısına nasıl çarptığında diye sorarken diğerine çok daha, tam tercüme edebilecek kelimeyi şu anda bulamıyorum ama çok daha şiddet içeren bir kelimeyle, yani birinde hit kelimesini kullanıyorlar, ötekinde crashed into, yani birinde hani çarptı, ötekinde de hani dokusu geçirdi falan gibi bir kelime kullanıyorlar. Ve bu soru sorma stratejisine göre insanların verdikleri cevapların, yani tahmin edilen hızın farklılaştığını görüyorlar. Ve ufak tefek bir fark değil, aşağı yukarı saatte 15 millik bir farkı ortalama olarak görüyorlar. Fakat daha da ilginç olanı, hani insanlar diyor ki tamam da bu o sırada senin yönlendirmen sonucu böyle bir şey, böyle bir cevap vermiş olabilirler. İlla hafızaları değişmiş olmuyor diyorlar. Bunun sonucu olarak araştırmacılar bir süre sonra aynı grup öğrenciyi tekrar çağırıyorlar ve filmi hatırlamalarını istiyorlar ve film hakkında yine bir takım sorular soruyorlar. Sordukları sorulardan bir tanesi kazadan sonra yerde kırık cam var mıydı? Ve burada da aynı farkı görüyorlar. Yani daha böyle çarptı sözcüğünü görmüş olanlar hayır yerde yoktu derken hani geçirdi falan gibi bir kelimeyi görenler ise evet yerde kırık cam vardı diyor. Ve bu ikisi arasındaki fark da ilginç olanı, tabii daha önemli bir şey, filmde gerçekten kırık cam yoktu yerde. Yani dolayısıyla o kelime değişikliği kişilerin kafasında bir tahayyül yaratıyor ve bir şekilde insanlar öyle bir durum hayal etmeye başlıyorlar ve hayal ettikleri gerçek izlediklerinin yerine geçmeye başlıyor.
Bunu kendi hayatımızla ilgili ve kendi anlatılarımızla ilgili düşünürsek, demek ki anılarla ilgili hislerimiz onlara dair hem hatırlama biçimimizi hem de anlatımızı etkiliyor olmalı, değil mi?
Aynen öyle. Yani bir de hani duyguların burada değişik şekillerde etkisi söz konusu olabilir. Ama mesela yani illa duyguların çok da katılması gerekmiyor. Bazen mesela bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde Ali Tekcan arkadaşımla beraber yapmış olduğumuz riskli bir araştırma vardı. Orada işte Simay İkiyer vardı aynı zamanda o araştırmada. Yani o araştırmada ikizlerin, özellikle ikizlerin, bunu birçok kişinin yaptığını biliyoruz ama özellikle ikizlerin birbirlerinin anılarını edindiklerini gördük. Yani ne demek istiyorum? İkizlerden bir tanesi bir olayı yaşıyor, diğeri de aynı olayı yaşadığına inanıyor. Ve hani bu mesela çok anlattığım iki tane hikaye vardır, örnek vardır. Bunlardan bir tanesi 25 yaşlarında iki genç kadınla yapılan bir konuşmada ortaya çıkan. İşte anlatılan hikaye şu, işte 5 yaşındaydık. Ya daha doğrusu 5 yaşındaydık, evet. Bir tane, ikisi de aynı hikayeyi anlatıyor. 5 yaşındaydık.
Ben yaşadım diyor
ikisi. Ben yaşadım diyor iki tane, ikisi de. 5 yaşındaydık, işte hani bir bayram günüydü, anneanneme yemeğe gidecektik. Annem yeni kırmızı elbiseler almıştı bize. Salıncakta sallanıyorduk gitmeden önce. Ben inerken salıncaktan elbisemin eteği salıncağa takıldı, yırtıldı. Annem çok kızdı, ağladım. Yeni başka elbiseyle gitmek zorunda kaldım falan. İkisi de bu olayı kendisinin yaşadığına inanıyor.
Yani anlatıla yerleşmiş
aynen
bir
hikaye. Aynen öyle. Yani bir şekilde birine. Burada baktığınız zaman hani duygusal olması gerekmiyor bunun, gayet hani sıradan bir olay aslında. Yani hani belki o sırada çocuk için önemli bir olaydı ama aradan 20 sene geçtikten sonra çok da önemli bir hadise değil. Ama kişiler bu birbirinin anılarını alıyorlar birbirlerinden. Ve işin ilginç tarafı, hangisinin gerçekten yaşadığını da tespit edemiyorsunuz.
Gerçekten çok ilginç bir şey.
Yani çünkü bilemiyorsunuz.
Yani yaşadığımız kadar yaşamadıklarımızı da hatırlayabiliyoruz. Evet. Bir de bu otobiyografik anıda yani kendi yaşadıklarınızı hatırlamadaki bir fark da sanırım başka şeyleri hatırlamadan öte hislerin de geri gelmesi. Yani sadece aklınıza gelmiyor değil mi bunlar? Bir takım şeyleri tekrar yaşamış oluyorsunuz.
Aynen yani zaten otobiyografik hatırlamanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Yani kendi yaşadıklarımızı aynen o sırada tekrar yaşıyormuşçasına hem gözümüzün önünde olayın canlanması, hem kulaklarımızda seslerin yankılanması, ne bileyim işte o olay benim zamanında tüylerimi ürpertmişti, bak şimdi de tüylerim ürperiyor bunu anlatırken gibi bir takım duygusal tekrarların da yaşanması, aynen o güne geri dönmüşlük hissi. Zaten ben bazen hani bu çok kullanılan bir tabirdir. Ben bunu zamanda seyahatin en kolay ve ucuz yolu diyorum. Yani çünkü yaptığımız şey gerçekten zamanda yolculuk edip eski bir zamana geri dönmek gibi adeta.
Doğru. Sadece bir takım hata payları olabiliyor.
Tabii çok olabiliyor.
Peki hisler dedik. Hatırlayabildiklerimiz kadar hatırlamamayı tercih ettiklerimiz de var.
Evet.
Kapatılmış bir takım kutular, anılar, yok edilmiş anlar var. İnsan neleri hatırlamaz, hatırlamamayı seçer mi, vücut mu yapar, kim yapar bunu?
Her şey vücut yapar öncelikle. Şimdi burada düşündüğümüz temel soru şu. Bu 1900'lerde Sigmund Freud'un ilk önce gözlemlediği ve anlattığı ve buna bir baskılama olarak adını verdiği kişilerin kendili hoşlarına gitmeyen olayları sonradan bilinçaltına iterek hatırlamamaları türünde bir olgu gözlemliyor. Ve bunu da özellikle kişilere duygusal olarak çok ağır gelen ve olumsuz olaylar için söz konusu.
Travma diyebiliriz.
Travma bunlardan bir tanesi. Şimdi tabii travma kelimesini çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Dolayısıyla bazen bu travmanın ne olduğu da çok net değil. Yani hani ben sınıflama yaparken, travma derken işte genellikle savaşta bulunmak, işte tecavüz gibi bir saldırıya maruz kalmak gibi şeyleri içermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak bu travma oldukça öznel bir duygu olduğu için, yani sonuçta siz kendinizi travmatize hissediyorsanız, bir şekilde travmaya maruz kalmış hissediyorsanız, ben kimim ki size yok sen travma görmedin diyebileyim. Yani dolayısıyla bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında gerçekten en önemli sorunlardan bir tanesi bu olarak ortaya çıkıyor. O da şu, kişilere işte travmanın tanımı verilip bu tür bir olay yaşadın mı deniyor. Ve bu tür bir olay yaşadın mı sorusuna cevap veren insanlardan bir kısmı gerçekten tecavüz ya da savaşta bir arkadaşının ölmesini görmek vesaire gibi şeylerden bahsederken ya da savaşta ağır yaralanmak gibi şeyden bahsederken, bir diğeri de işte ilkokula gidiyordum, sınıfta öğretmen bana kızdı ve dışarı attı gibi. Yani hani anlatabiliyor muyum? Evet. Çok farklı bir olayı anlatmaya başlıyor. Dolayısıyla biz aynı kategoriye koyamamaya başlıyoruz bunu. Tabii ağır travmalara baktığımızda da bunları hatırlama konusunda Freud'un söylediği baskılamanın illa da söz konusu olmadığını görüyoruz. Çünkü mesela travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz olayda kişiler bu olayı unutmadıkları gibi hatırlamamayı da beceremiyorlar. Ne demek istiyorum? Yani yaşadıkları o an, o olay istem dışı olarak sürekli gözlerinin önünde canlanıyor.
Tam tersi oluyor.
Tam tersi bir şekilde sürekli böyle istemeden akıllarına geliyor, gözlerinin önünde canlanıyor. Tekrar o olayı yaşıyormuş gibi hissediyorlar.
Kaçamama
ve tekrar, aynen öyle ve tekrar travmatize oluyorlar aynı şekilde. Ve dolayısıyla gördüğümüz travma etkisinde hem baskılama söz konusu olabiliyor bazı kişilerde. Gerçekten o olayı hatırlamıyorlar. Bazı kişilerde sürekli hatırlama şeklinde kendini gösteriyor.
Bu hatırlamama o zaman biraz da vücut kendine bir iyilik yapmaya çalışıyor olabilir mi?
Kesinlikle yani. Öyle tabii. Yani sonuç olarak bu işlevsel bir şey. Burada tabii asıl sormamız gereken travma sonrası stres bozukluğundaki işlev ne, orada ne ortaya çıkıyor sorusunu sormak gerekiyor. Yani o sürekli hatırlamanın bize söylemek istediği bir şey mi var diye
Bunu çöz diyen bazen bir vücut da olabilir. Bunu unut ve yok et diyen bir vücut da olabilir.
Evet.
Benimki çok cahil bir bakış açısı tabii
ki. Yok, estağfurullah.
Bir travma niye yok edilir diye düşündüğüm zaman bulabildiğim şey bu oluyor.
Şimdi aslında son zamanlarda yapılan bir takım araştırmalarda şunu görmeye başladık. Bu travma anılarının özellikle bu tür hani rahatsız edici bir şekilde istem dışı gelmesinin kaynağı, kesin bir cevap değil bu aslında ama hani gördüğümüz böyle bir eğilim var sanki. Bu travma yaratan olayların üzerinde durulmaması, yani o baskılama çabası aslında sanki daha fazla sizi rahatsız eden anılara dönüşmesini yol açacağı gibi. Halbuki üzerinde, yani zaten birçok terapide de yapılan da budur, bu tür travma terapilerinde kişilere o anılar üzerinde konuşma fırsatı verirsiniz. Ve o anılar üzerinde konuşma fırsatı verdikten sonra kişilerin o anıları baskılaması çok daha kolaylaşmaya başlar. Dolayısıyla son zamanlarda gördüğümüz sistemde tamamen bu. Ve aynı şekilde bu çok ilginç bir şekilde beyin mekanizmalarında da gözüküyor. Kişilerin rahatsız edici bir takım şeyleri hatırlarken ilk hatırlamalarında bu duygusal işlemlemeyi yapan beyinde amigdala dediğimiz bir bölge var. Oranın daha aktif olduğunu. Fakat öte yandan bu kontrol, insanın davranışlarını ve duygularını kontrolden sorumlu olan bu ön taraftaki prefrontal bölge dediğimiz bölgedeki aktivasyonunda zaman içinde artarak amigdaladaki aktivasyonu azalttığını, yani bu böyle bir nevi amigdalada o duygu bölgesinde sürekli bir ateşlenme var ama zaman içinde kontrol mekanizmaları o ateşi biraz düşürüyor gibi bir şey görmeye
yani,
başlıyoruz.
Çözmek, konuşmak daha iyidir
aynen
diyoruz
öyle.
Böylece.
Evet, tabii ama bunu zaten doğal olarak hayatımızda yapmıyor muyuz?
Yapıyoruz.
Yani arkadaşlarımızla konuşuyoruz, birileriyle paylaşıyoruz. Bu aslında oldukça sağlıklı bir yöntem.
Peki, ne zamanımızı hatırlarız en çok?
Şimdi,
yani yaşına göre de tabii ki sormak evet. gerekir ama ortalama 50 yaşında bir insan.
Şöyle yani 50 yaş ve üzeri diyelim, 55 yaş üzeri insanlarla yapılan, hatta 45 yaş üzeri insanlarla yapılan araştırmalar genellikle en çok hatırlanan olayların 15 ila 30 yaş arasından geldiğini gösteriyor. Yani bu sürede yaşanılanlar çok daha iyi hatırlanıyor.
Daha önemli olaylar olduğu için olabilir mi?
Şimdi orada önemli tabii ama niçin önemli? Yani hani ilk oldukları için mi önemli? Tek oldukları için mi
hayatın
önemli?
Hayatın çizgisini değiştiren yaşlar olabildiği için olabilir.
Muhtemelen o da söz konusu. Yani değişik kuramlar var bunu anlatmaya çalışan. Bu kuramlardan bir tanesi kişinin benliğiyle ne kadar alakalı olduğunu sorguluyor. Yani diyor ki 15-30 yaş arasındaki yaşadığımız olaylar bizim bir benlik oluşumu sürecimizin bir parçası. O olaylar bizim kim olduğumuzu belirleyen şeyler. Dolayısıyla o sırada yaşadıklarımız bizimle sürekli kalıyor. Çünkü biz o benliği artık hayat boyu sürdürmeye devam ediyoruz.
Bu 15-30 yaş arası için mi söyleniyor?
15-30 yaş için söyleniyor. 15-30 yaş arası.
Hep bir yandan da pedagoji kitaplarında çocukluğun bu konuda daha önemli olduğu söylenir ya.
Benlik
çok büyük bir soru. Belki bu başka bir yayın konusudur ama.
O benlik oluşumundan
benlik nedir?
Ziyade, yani orada benlik nedir sorusu var. O topa ben hiç girmeyeyim.
Tamam.
Çünkü çok ciddi tartışmaların olduğu ve uzun felsefi bir konu ama. Yani yaklaşımlardan bir tanesi o. İkincisi de şu. İnsanlar genellikle, yani bizim zihin mekanizmamız, genellikle ilk yaşadığını kolay kolay unutmuyor. Dolayısıyla 15-30 yaş arası süreye bakarsanız aslında hayatımızda önemli ilkleri en çok yaşadığımız zaman bu oluyor. Ve gerçekten de insanların raporladığı olaylara baktığımızda, hani neleri hatırlıyorsunuz diye sorduğumuzda, ki değişik yöntemlerle bunu soruyoruz. Bunu sorduğumuzda ortaya çıkan olaylara baktığınız zaman işte liseden mezuniyetim, üniversite sınavı, üniversiteyi kazandığımı haberini almam, işte üniversite mezuniyetim, ilk işim, işte ondan sonra evliliği, evlenmem, ondan sonra ilk çocuğum vesaire gibi böyle klasik bir ilkler dizisi geliyor.
Evet.
Ve bu ilk dizisinin de işte bu hayatta ilk yaşadıklarınızın daha kolay hatırlanmasından etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu bir etki olabilir deniyor. Öte yandan tabii şeye de baktığınız zaman bu da bu anlatılan olaylarda toplumun önemli bir kısmının da paylaştığı olaylar. Yani bir işte bu yaptığımız yine araştırmalarda değişik kişilerin ve bizim de yaptığımız araştırmalarda bir insan hayatı boyunca neler yaşar diye sorduğunuz zaman da aynı soru cevaplar gelecektir. İşte liseye gidecek, mezun olacak, üniversite sınavına gidecek, üniversiteye gidecek, üniversiteden mezun olacak, evet. Evlenecek, işe girecek vesaire. Sonuçta bir de hani senaryo olarak da bu var zaten.
Çerçeve hep bu zaten.
Evet, yani hepimizin yaşam öyküleri çok ciddi bir şekilde örtüşüyor bu açıdan. Dolayısıyla bir hatırlama mekanizması olarak da bunu kullanıyor olabiliriz.
Biraz da öğrenilmiş bir şey diyorsunuz.
Yani. Aynen, evet.
Peki, anıları hatırlarken nasıl hatırlarız? Özellikle bir film sahnesi gibi de hatırlanır ya bazı anılar.
Evet.
Mesela perspektif, gördüğünüz yerden mi hatırlarsınız? Anlattığınız gibi mi? Bunun
şimdi,
çeşitleri var mı?
Açıkçası burada iki şey var. Bir, ciddi bir şekilde bireyler arası farklar var. Yani bazı insanlar her yaşadığını hatırlarken kendisini olayın içinde olan kişi olarak hatırlıyor. Burada ortalama olarak gördüğümüz sayı %80-85 gibi. Yani
hatırlamaların... Gördüğü perspektiften mi?
Evet, yani yaşadığınız perspektiften hatırlıyorsunuz olayı. Bir geriye kalan %15 gibi bir oran ise olayı sadece kendini dışarıdan seyreden, yani ha ben oradayım ve şu anda bunu yapıyorum diye dışarıdan bakan bir göz olarak hatırlıyor. Bazı insanlar, yani burada herhangi bir gerekçe bilinemiyor niçin bu kişiler böyle diye. Bazı kişiler sırf dışarıdan ve bazı kişiler de sırf olayın içinden hatırlıyorlar. Çoğumuz
çok ilginç.
İkisinin bir karışımı olarak hatırlıyoruz. Yani çoğunlukla olayın içinden bizim daha çok sahadan görüntü, bir de gözlemci görüntüsü gibi anlattığımız, yani o içeriden olan perspektif çoğunlukla hatırladığımız ama arada bir de dışarıdan hatırladığımız söz konusu. Şeye baktığımız zaman, mesela duygulara baktığımız zaman birçok araştırmanın gösterdiği dışarıdan izlediğimiz zaman kendimizi duygusal bağlar çok daha az. Yani o olayın yaşanırken hissedilen duygularını dışarıdan baktığımızda o kadar hissetmiyoruz. Ama içeriden görüyorsak, o şekilde hatırlıyorsak olayı, o zaman duygular daha yoğun olabiliyor. Olayla ilgiliyor duygular.
Daha kendi geçmişinizde
evet,
de olduğunu
yani yapmış oluyorsunuz. Bu aslında yine mesela yine terapilere atıfta bulunacağım. Yani terapilere baktığınızda orada kullanılan stratejilerden bir kısmı da peki şimdi sen bu olayda dışarıdan biri olarak bak bakalım bu duruma nasıl, ne düşünüyorsun diye bir şeyi, bir yöntemi kullanıp kişinin daha objektif bir şekilde bakarak olayı değerlendirmesi sağlanır. Dolayısıyla aslında belleğimizi de yarayan bir mesele olabilir. Yani belleğimizin işe yaradığı bir yöntem olabilir bu.
Hakikaten kendine dışarıdan bakın karşılığı oluyor.
Evet.
Bu.
Yani bu hani bir arkadaşınızın olayını değerlendirir gibi değerlendirmeye başlıyorsunuz dışarıdan baktığınızda.
Peki benim en çok merak ettiğim sorulardan birini soracağım size. Bu istemsiz hatırlamalar. Bu bahsettiğiniz travmalardaki gibi değil ama hani durduk yerde bir çağrışım yokmuş gibi gözüken anlarda en azından pat diye yıllar öncesinden bir şey gelir aklınıza. Yani ah orada onu deseydim, ah bana bunu böyle yapmıştı ve bu duygularla da gelir. Bu istemsiz, çok alakasız hatırlamalar nasıl olur?
Şimdi istemsiz hatırlama kaçınılmaz olarak üzerinde araştırma yapması en zor olan şey. Niçin? Çünkü ben bir şekilde sizi istem dışı bir şeyi hatırladığınız anda yakalayıp o konuda bilgi almak zorundayım. Bunu yapmak çok zor. Şu tür stratejiler yapıyor araştırmacılar. Mesela sizi çok bilgisayar karşısında çok sıkıcı bir oyun oynatıyorlarsa size. Ve siz o çok sıkıcı oyunu oynarken eğer aklınıza o sırada bir anı gelirse başka bir düğmeye basıyorsunuz. Size verilen komut bu.
Çağrışımları kontrol etmek için.
Bir miktar tabii o sırada çağrışımları da kontrol edebilirsiniz ama temel mesele hani bu anılar nasıl ortaya çıkıyor ve ne anıları bunlar diye bakmak. Ve şimdi tabii hala üzerinde çalıştığımız bir konu ama şimdi bir de tabii bir olay yaşandığında şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Diyelim şimdi şu anı bir sene sonra hatırlayacağımızı düşünelim. Birdenbire aklımıza gelecekti. Ama burada şu ortama baktığınızda değişik nesneler var bu ortamda. Bu değişik nesneler, değişik sesler, değişik kokular vesaire, bütün bunlar hani burada çok fazla yok ama hani olduğunu varsayalım bulunduğumuz ortamda. Bütün bunların algılandığını ve kodlandığını düşünelim zihnimizde. Şimdi daha ileride bir noktada bu nesnelerden, etrafımızda gördüğümüz nesnelerden, duyduğumuz seslerden, algıladığımız kokulardan bir tanesi karşımıza çıktığında biz farkında olmadan o bu günü, bu konuşmayı çağrıştıran bir durum yaratabiliyor. Aralarında bir çağrışım söz konusu
oluyor. Biz fark etmediğimizde, mesela burada duyduğum ama unuttuğum bir kokuyu 10 yıl sonra bir yerde duyduğumda
evet,
burayı sebepsiz hatırladığımı zannederken evet, aslında aynı kokuyu duyduğum evet, için hatırlıyorum.
Yani benim için, benim hayatımda bu mesela çok net bir durum vardır. Şöyle bir anı, yani şimdi anı anlatacağım bütün bu hatırlamadan bahsederken. Kızımı ilkokula götürdüğümde, yemekhaneye girdiğimde yemekhane kokusu bana kendi ilkokulumdaki yemekhane kokusunu, yani o ilkokulların kendine has bir yemekhane kokusu vardır ya, o yemekhane kokusunun bana kendimi oradaki halime döndürdüğünü gördüm. Ve bu tamamen bir o kokunun, o an hiç beklemediğim bir şekilde kendi geçmişime beni döndüren bir olaydı. Aslında koku çok ilginç. Mesela bizim otobiyografik bellek literatüründe de en fazla kullanılan örnektir. Marcel Proust'un romanında bu Proust şeyden bahseder. Madeleine adı verilen bu Fransız çöreklerinin kokusu ve o kokuyu duyduğu anda nasıl çocukluğuna döndüğü vesaire üzerine bir şeyden bahseder. Bizim otobiyografik bellek literatürü de bunu epeyce bir kullanır. Şimdi tabii mesela daha yeni yeni şu günlerde yaptığımız bir doktor öğrencimle şu anda üzerinde çalıştığımız bir araştırma var. Orada da bu mesela istem dışı hatırlamalarda üzeri kapatılmamış olayların çok sık bir şekilde akla geldiği. Ne demek istiyorum üzeri kapatılmamış? Yani geçmişte yaşadığınız bir olay vardır.
Bu affetmediğiniz olayı, bir şey mi?
Aynen öyle. Yani geçmişte yaşadığınız bir olayı bazen tamam biter, olayı kapatırsınız, bir daha da üzerinde düşünmesiniz. Ama bazen de bir takım olaylar vardır ki hala içinizde bir öfkesi, bir üzüntüsünü barındırıyorsunuzdur. Çünkü o olayı bir türlü bir sonlandıramamışsınızdır, bir kapatamamışsınızdır kafanızda. O olayların çok daha sık bir şekilde bize istem dışı geldiği. Şimdi biraz önceki travma sonrası
evet, aynı
stres bozukluğundaki duruma döneceğim. Yani orada da üzerinde konuşulmamış, yeterince halledilmemiş bir meseleden bahsettiğimiz gibi burada da ondan bahsediyoruz. Halledememişiz. O halledememiş olduğumuz olay kendini bize hatırlatıyor. Muhtemelen diyor ki hatırla artık. Hallet artık demek diyor.
Peki, hatırlama ne işe yarar? İyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Size o yüzden de başta sordum. Bazı travmaları unutmak iyi midir acaba diye.
Yani
hem pozitif hem negatif muhtemelen ama genel olarak iyi ne işe yarar?
Şimdi şöyle, yani bir kere önce şunu söylemek lazım. Unutmak en önemli şanslarımızdan bir tanesi. Çünkü unutmasaydık... Şu şekilde düşünebilirsiniz, yani unutmasaydık her hatırladığımız ya da her önümüze çıkan bize onunla ilintili olabilecek herhangi bir şeyi ve her şeyi aynı anda çağrıştırıp beynimize üşüştürecektir.
Mesela çikolata yediğinizde her çikolata yiyişinizi hatırlamak.
Aynen, yani ve çikolata kokusu ve çikolata ile ilgili olan kahverengi olan başka şeyler falan, yani böyle bir hani müthiş bir şeye dönüşebilir. Ne bileyim, hani benim kafamda bu havai fişek şeyi gibi olur. Dolayısıyla o yönüne bakarsak unutmak aslında çok şanslı bir yönümüz. Şanslı olduğumuz bir yönümüz. Fakat öte yandan tabii ki hatırlamanın bir takım işlevleri var. Yani özellikle otobiyografik bellekten konuşuyorsak, ben niye geçmişimi hatırlayayım? Bu geçmişimi hatırlamamın benim için en önemli şeylerinden bir tanesi, illa o değil ama bir tanesi, bir kere ben geçmişimden bir takım öğrenmeler taşıyorum ve öğrendiğim şeyleri geleceğe doğru kullanmaya başlıyorum. Beynin en iyi yaptığı işlevlerden bir tanesi tahmin yürütmek. Şöyle ki ben şimdi konuşurken dahi siz benim bir aslında sizin beyniniz benim bir kullanacağım bir sonraki kelimeyi tahmin etme üzerine çalışıyor. Evet. Ve dolayısıyla buraya baktığınız zaman o tahmin mekanizması aslında hayatımızda sürekli kullandığımız belki de bu belirsiz dünyayı kendimizi daha belirgin hale belirgin hale getirebilmek için kullandığımız bir araç. Dolayısıyla benim geçmişte yaşadıklarım bana yarın yaşayacağım hakkında bir bilgi veriyor. Onu tahmin etmeme, onu öngörebilmeme yarıyor. Dolayısıyla önemli...
Deneyim yani. Deneyim ve yani daha iyileştirilerek gidilen bir hayat bu sayede.
Aynen. Yani ben sonuç olarak yarın buradan, bu kapıdan çıktığımda ne olabileceği konusunda birden müthiş bir belirsizlik ve bilgisizlikle karşı karşıya değilim. Bir yönü bu. İkinci bir yönü haliyle benim ders almamı sağlıyor. Yani ben geçmişte şunu yaptım, fena çuvalladım, şimdi bunu bir daha yapmayayım, değiştireyim stratejimi. Daha iyi hale getireyim. Ya da geçmişte bunu yapmıştım, işe yaramıştı, bunu tekrar yapayım. Bir başka işlevi bana kim olduğumu söylüyor. Yani geçmişte yaşadıklarım benim benliğimi oluşturan olaylarsa aslında otobiyografik anılarım bana bir anlamda bir tutarlı, bir bütün benliğim olduğu konusunda bir bilgi veriyor ve bir rahatlık veriyor açıkçası. Bir üçüncü yararı, bir işlevi ya da diyelim, sosyal ilişkilerimiz de çok önemli. Yani ben size bir anımı anlattığım zaman sizinle bir ortaklık yaşamaya başlıyorum ve diyorum ki ya da siz diyorsunuz ki aa sen bu olayı mı yaşadın? Ben de buna benzer şöyle bir olayı yaşadım ve sürekli biz birbirimizle bu tür olayları paylaşıyoruz ve bu bizim bir sosyal ilişki kurmamızı sağlıyor. İlk tanışan insanlar birbirlerine yaşadıklarını anlatırlar vesaire. Burada yapılan şey aslında birbirimize ne kadar benzer olduğumuzu görmek.
Bağ işte, kurmak. Yani.
Bir bağ kurmak aynen. Ve hani bunu bazen bir duygudaşlığa dönüşmek, aynı duyguları yaşayan insanlar olarak paylaşmak ve o şekilde hani sıkıntılı bir durumsa ben de yaşadım, sen de yaşadın, birbirimizin halinden anlarız, birbirimize empati duyarız gibi duyguları geliştirmek de söz konusu burada.
Peki, son bir sorum var size. Bu aslında otobiyografik anılarla hem ilişkili hem de değil. Çok sık konuşulur. Biz millet olarak çok unutkanız. Her şeyi unutuyoruz. Yaşadıklarımızı unutuyoruz. Bu ne kadar doğru? Soru aslında şuraya denk geliyor. Toplumsal olaylar.
Evet.
İnsanlar toplumsal olayları ne kadar hatırlıyorlar kendi kişisel deneyimleriyle hem birlikte hem de bütün toplum olarak yaşadığımız şeyler?
Şimdi biz uzun yıllar bu araştırmalara girmemiştik. Yine doktora öğrencilerimden şimdi kendisi öğretim üyesi Sezin Öner'le başladık bu araştırmalara. 2 yıldır toplumdan hangi olayları hatırladıklarını, kendi yaşamları boyunca Türkiye'de yaşanan önemli toplumsal olayların neler olduğu konusunda bir anket doldurmalarını istiyoruz. Bunu 2016 Kasım'ında bir kere yaptık. 2017 Aralık'ında bir daha iki kere veri topladık. Bunu zaman içinde tekrarlamayı ve sürekliliğini görmek istiyoruz, tutarlılığını görmek istiyoruz. Burada en önemli bulgularımızdan bir tanesi gerçekten hani toplum olarak belleğimizin çok fazla iyi olmadığını söyleyebilmektir. Ama bunu niye böyle diyorum, onu anlatayım. Şimdi bu diğer ülkelerde yapılan araştırmalarla karşılaştırdığımızda, yani diğer ülkeler, işte ne bileyim Danimarka, Amerika vesaire gibi ülkelerde yapılan araştırmalara baktığınız zaman yine bu 50 yaşın üzerindeki kişilerle veri toplandığında hayatınızdaki en önemli toplumsal olaylar nelerdir diye sorduğunuzda ortaya çıkan sonuç genellikle yine hani biraz önce sözünü ettiğimiz bu 15-30 yaş olayları arasındaki kişisel olaylar gibi yine kişiler daha çok gençlik yıllarında yaşadıkları, bu 15-30 yaş arasındaki zamanda yaşadıkları olayları benim hayatımın en önemli toplumsal olayları bunlardır diye rapor ediyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde bunu görmedik. Türkiye'ye geldiğimizde 20 yaşındakilerde, 50 yaşındakilerde, 70 yaşındakilerde ki 87 yaşına kadar varan anket dolduranlarımız vardı. Bu arada 1200 kişiden veri topladık. Oldukça yaygın bir gruptu. Buna baktığımız zaman gerçekten herkesin aynı olayları hatırladığını ve herkesin son 2-3 yılı hatırladığını gördük.
Çünkü olay çok ülkede.
Aynen öyle. Yani Norveç'e gittiğiniz zaman Norveç'te işte son 30 yılda bir tane işte adamın bir tanesi bir kampa, izci kampına bir baskın yaptı, öldürdü. Norveç'in son 10 yılda yaşadığı en önemli olay buydu. Şimdi dolayısıyla bizim toplumumuza baktığınızda olay çok yoğunluğu çok fazla olduğu gibi bir de şunu görmeye başladık. Bu olaylar birbirine benzediği için artık kategorik olarak hatırlanıyor.
Darbeler.
bombalamalar, darbeler. Yani kişiler hani Beşiktaş, Ankara vesaire gibi ayrı ayrı hatırlamıyorlar. Bunları bir bombalamalar diye bir kategoriye koyuyorlar. Bu beni açıkçası hani bu ülkenin vatandaşı olarak biraz da üzen bir
şey.
Oldukça da tedirgin eden bir şey. Çünkü yani biz bu olayları tek tek hatırlamaktan ziyade bunları bir gruplayıp bir kategori olarak hatırlamaya başladık. Demek ki orada ciddi bir rahatsızlık da söz konusu. Ama yani burada söylemek istediğim şey şu. Hatırlamanın en çok etkilendiği şeylerden bir tanesi bizim bugünkü bakış açımız, bugünkü meselelerimiz ve hedeflerimiz. Yani biz geçmişi hatırlarken daha çok bugünkü mesele, bugün bizim için mesele olan ve hedef olan ve önemli olan şeylerin gözlüğünden geçmişe bakıyoruz. Ve dolayısıyla buradaki Türkiye'de şu anda hani toplumsal hafıza zayıf mı sorusunun cevabı zayıf. Çünkü bugünkü meselelerle ilgili bugün bize sıkıntı veren, bizi tedirgin eden ya da oyalayan meselelerin çoğu son 5 yıla, 6 yıla ait meselelerle ilgili. Dolayısıyla kalkıp da 80 darbesi de çok hatırlanıyor. 99 depremi de çok hatırlanıyor. Ama daha çok
15 Temmuz hatırlıyorsunuz yine de. Çünkü gündem hep bunun üzerinden gidiyor.
Aynen öyle. Yani bu günlerin meseleleri daha çok hatırlanıyor. Dolayısıyla etki Türkiye'de şu anda görülmüyor.
Ki ülkeler içinde kendi hayatlarımız ve otobiyografik hafızalarımız içinde bunu söyleyebiliriz herhalde. O olay yoğunluğuna göre, gündeme göre hatırlama hali.
Aynen ama mesela şimdi hani bireysel olaylara baktığımızda 15-30 yaş etkisini Türkiye'de görüyoruz çok net bir şekilde. Bireysel olaylarda öyle bir durum yok ama toplumsal olaylara geçtiğimizde Türkiye'nin en önemli olayları deyince son 5 yıla giriyor olaylar. Son 5 yılı hatırlıyor, ondan öncesi çok az hatırlanıyor. Halbuki ondan önce de çok olay var.
Ama işte 80'i düşünemiyorsunuz. 80 çok geride kalmış oluyor.
97'yi düşünemiyorsun, 99'u düşünemiyorsun vesaire. Yani son 5 yıldaki olaylar bizim şu anki gözlüğümüzde en çok üzerimizde etki eden ve önem taşıyan, şu an bulunduğumuz yerdeki durumumuzla en çok bağlantılı olaylar olduğu için onları hatırlıyoruz.
En çok aklımda kalan cümleniz yine şey oldu, onunla bitirelim. Unutmak da, hatırlamak da çok büyük şans herhalde hepimiz için.
Kesinlikle öyle.
Çok çok teşekkürler, ağzınıza sağlık.
Benim rica ederim, ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
Medyascope TV'de bugün Meraklısına Bilim'in 4. bölümünde Bilim Akademisi'nden Profesör Sami Gülgöz'le hafıza hakkında bildiklerimizi, bilmediklerimizi konuştuk ve öğrendik. Biz dinlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.